gündemin dışına çıkmak isteyenler. Bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de. Can I just turn back the clock? Forgive my sins. I just wanna roll my sleeves up and start again. I know that I messed it up time and time again, but I just wanna roll my sleeves up and start again. I was switching up the lane, stepping out the frame I'm in. I was pulling on the reins, sick of all the same happening. That's right, I was looking for disaster, mixed with a bottle of gin. And just because I come home after doesn't mean you'll take me in. You see, my world is spinning like there's nothing below. You see, my world is feeling like it just might explode. Turn back the clock, forget my sins. I just wanna roll my sleeves up and start again. I know that I messed it up time and time again. I just wanna roll my sleeves up and start again.
Feeling like maybe I'm unappreciated, like my presence in your life has been alleviated. I feel like everything I've done before is different now, but I can see clearer than ever from a distance now. Every day I do it, I've been going through it, but you never knew it cause I never showed you.
Gündem dışından merhabalar herkese, ben Serhat Sarı Sözen. Yine bir pazar gününde sizlerle birlikteyim. Şimdi bu haftada iki konuğum var. 16-17 arası bir konuğumla sohbet edeceğim. Sonra haber arası olacak ve diğer konuğumla sohbete geçeceğim. Ama bu sohbetlerimizden önce size gittiğim bir filmden ve kısaca bir tiyatro oyunundan bahsetmek istiyorum. Her ikisine de geçtiğimiz hafta gittim. Fantastik Canavarların ikincisi, yani Grindelwald'un Suçları... Beklenen bir filmdi. Geçtiğimiz hafta gösterime girdi. 2 saatten daha uzun bir sürede çekilen bu film izleyenler tarafından sıkıcı bulundu. Bir kere çok greedy film. Evet, Londra'da geçiyordu büyük bir kısmı. Bir kısmı New York'ta geçiyordu ama gerçekten de New York, daha doğrusu Londra bile o kadar gri ve o kadar sıkıcı bir şehir değil. Bir film düşünün ki bilim kurgu olsun, fantastik olsun daha doğrusu, ama sıkılalım. Birçok kişi benim gittiğim salonda bile uyumuştu. Dumbledore'un gençliğini görüyoruz. Harry Potter serisindeki usta büyücü. Onu Jude Law canlandırdı. Tabii Harry Potter'a çok atıf olmasına rağmen, ki Dumbledore'un gençliğini gördük sonuç olarak. Ona rağmen Fantastik Canavarlar 2 hem istenildiği adette izleyiciye ulaşamadı, hem de izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı diyebiliriz. Burada Amerika Birleşik Devletleri Sihir Kongresi tarafından yakalanan karanlık büyücü Grindelwald'un kaçmayı başarmış ve kendine gerçek niyetinden habersiz olan müritler toplamaya başladığını görüyoruz. Tıpkı Harry Potter serisindeki kötü karakter gibi sevgili dinleyenler. Burada da bir mücadele başlayacak Fantastik Canavarların bundan sonra çekilecek 3 devam filminde de. Karanlık büyücünün sihir dünyasından ayrı olan tüm canlıların hepsine hükmedecek safkan büyücüler yetiştirme planı dünya için büyük bir tehlike yaratmaktadır. Karanlık büyücünün planlarını bozmak isteyen Profesör Albus Dumbledore, eski öğrencisi Newt Scamander'in yardımını alır. Önündeki tehlikenin farkında olmayan Newt, gerçek dostluklar ve aile bağları konusunda bile sevgisinin ve sadakatinin test edileceği bir yola girecektir. Sihirli ya da değil, tüm insanların kaderi ona bağlıdır. Bu filmin konusu kapsamında. Jude Law evet hareketlendirmeye çalışmış ama o kadar film karanlık ve greedy ki Jude Law'un canlandırdığını bile Dumbledore'un nice sonra fark ettim. Fantastik Canavarlar gişede de istediğine ulaşamadı. Ve bir oyuna gittim dün. 2018'in yeni oyunlarından biri Ocak'ta Bahar adlı oyun. Underground olarak da, yani yeraltı olarak da filme çekilmiş. 1995 yılında filme çekilmiş bu oyun. Filmden hiç haberim yok. Hiç daha önce böyle bir filmin varlığına haberdar değildim. Özetle konusu, 2. Dünya Savaşı'nda Yugoslavya'da ki değişimi konu alıyor. 1940 yılından sonra kapalı kapılar ardında yaşanan açlık ve yokluk içinde umudun ve sevginin hikayesinin işleneceği bir tiyatro oyunu olarak yola çıkmışlar. Ama gelin görün ki bu oyun benim şimdiye kadar izlediğim yüzlerce oyun içerisinde en sıkıcısıydı. Yani bu kadar güzel bir konu bu kadar mı kötü anlatılır? Şimdi emeğe saygı duymak lazım. O yüzden de bitene kadar bekledim. Ama tek perde yapmışlar. Yani oyunun tek iyi tarafı tek perdede bitiyor olmasıydı. Yoksa ilk perde izledikten sonraki 95 dakika boyunca belki 100 dakikaydı. 100 dakikadan sonra bir 100 dakika daha olur mu korkusunu bir saatlik oyundan sonra kalan 35 dakika boyunca hep yaşadım. Çünkü kaç perde olduğunu bilmeden oyuna gitmiştim. Ve filmin tiyatro oyununun en güzel tarafı tek perdede bitiriyor olmalarıydı. Muhtemelen demişler ki biz ikinci perde yaparsak kimse kalmaz. İşte bazı oyunların temposu düşük olabilir, kabul ediyorum. Mesela Martı oyunu da temposu düşük olan ama çok başarılı bir oyun. Çehov'un Martı oyunu şu an hala oynanıyor. Geçtiğimiz yılın oyunuydu. Geçtiğimiz yıl derken şehir tiyatrolarının geçtiğimiz yıl repertuarına yeniden aldığı bir oyundu. Mesela onun da temposu çok düşüktür. Yani illa oyunun şahane züğürtler gibi böyle insanları güldürmesine gerek yoktur. Tiyatro sanatçısı sabit bir biçimde bakar. 50 saniye boyunca bakar bir yere ama o bakışıyla bile bir şey anlatır. Şimdi bu oyundaki modern danslardan diyaloglara kadar gerçekten sıkıcıydı. Ve oyunda da kimse yıldızlaşamadı. Bence Ocak'ta Bahar bu sezonun en son tercih edilecek oyunu olabilir diye düşünüyorum. Tabii emeğe saygımız var ama yani bir şeyleri de kötüyse de kötü olduğunu söylememiz lazım. Bence bu oyun konuyu hak ettiği biçimde ele almamış olması sebebiyle bu sezonun en zayıf oyunuydu diye düşünüyorum. Şimdi gelelim stüdyodaki konuğumla sohbetime. Bu arada programın ikinci yarısında bana gelen kitaplardan bahsedeceğim. Konuğumla olan sohbetim başlamadan. Dicle Keskinoğlu şu an bizimle sevgili dinleyenler stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş buldum.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim.
İzmir'den geldiniz. Yol yorgunu olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Biz Dicle Keskinoğlu'nu Taze Başlangıç isimli kitabıyla ilgili konuşmak için davet ettik esasında. Aslında ama Dicle Keskinoğlu'nun şimdiye kadar yazdığı kitaplar, yaptığı çalışmalar hiç şüphesiz Taze Başlangıç'la sınırlandırılamayacak kadar geniş bir yelpazede bizim karşımıza çıkıyor. Tabii konuğumuz İzmir'den geliyor ama doğma büyüme de İzmirli aynı zamanda. 18 Haziran'da bir yaz akşamında İzmir'de doğduğunu görüyoruz. Orta lise eğitimini ve üniversite eğitimini de İzmir'de tabii tamamladığı da yine verilen notlar arasında İzmir Özel Türk Lisesi'ni bitirdikten sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Endüstriyel Tasarım bölümünde lisans, yine aynı şehirde Ege Üniversitesi'nde bu defa Batı Sanatları ve Çağdaş Sanat Tarihi bölümünde de yüksek lisans eğitimi gördü Dicle Keskinoğlu. 2009-2018 yılları arasında Habertürk Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptınız. Yaklaşık 10 yıl nasıldı yazarlık süreci ve o süreçten sıyrılmak ki siz sadece gazeteye yazmıyordunuz. Grubun, Ciner grubunun değil mi birçok dergisinde de sizin yazılarınızı okuyorduk. Özellikle Bebeğim ve Ben miydi acaba hangi dergilerde?
Anne Bebek dergisinde başka bir yayın
grubuydu.
Gazetede yazmak çok keyifliydi. Profesyonel olarak ilk yazdığım mecraydı. Ondan önce yerel bir dergide yazıyordum. Bana çok şey kattı. Sonuç olarak haftada iki kere, üç kere yazmak belirli bir mecraya. Bir köşeniz var, onun içinde bir sınırınız var. O sınır dahilinde düşüncelerinizi, duygularınızı ifade edebilmek çok ciddi bir jimnastikti benim için. Ne anlamda? Edebi anlamda jimnastikti. Beni çok geliştirdiğini düşünüyorum. O yüzden belki de oradaki yazma jimnastiği sonrasında kitaba cesaret edebildim. Güzel zamanlardı, çok hoştu.
Evet, tabii siz Habertürk'ün son demlerine de yetiştiniz. Yani yazılı basın anlamında artık bu yazılı basının daha mı az ilgi gördüğü, giderek ilgi daha az ilgi görmeye başladığı döneme de denk gelmiş oldunuz. Dolayısıyla biraz da üzücü bir serüvendi. Çünkü sadece sizin değil, Habertürk'ün kapanacak, en azından gazete kısmının kapanacak olması ve tabii bu daha önce başlayan bir süreç. Öncesinde ve sonrasındaki birçok yazarla da yol okullar istemeseler de ayrıldı. Dolayısıyla da sıkıntılı bir süreçti sanıyorum bu.
Açıkçası değildi. Çünkü ben tamamen kendi isteğimle ayrıldım ve bu süreçten hiç haberim yoktu. Ben artık kitap yazmaya yönelmek istedim. Sadece kitaplara eğilmek istedim. O yüzden bütün vaktimi ona harcamak istediğim
kapanmadan
için...
Kapanmadan ayrıldınız siz.
Kapanmadan, hatta tamam. Kapanmaya dair bir bilgim olmadan.
Olmadan, tamam.
O yüzden o süreci açıkçası şahitlik edemedim. Evet.
Peki. Siz gazetede çalışırken de tabii kitaplarınızı yazıyordunuz ve çok satan kitaplar, baskı üstüne baskı yapan kitaplar da yazdınız. Evet. Tabii bir annesiniz, 3 çocuk yetiştiren ki isimlerini de analım. Dünya Biricik ve Fevzi adında 3 küçük çocuğu var. Dicle Keskinoğlu'nun 2, 5 ve 7 yaşındaydı değil mi çocuklar? Peki. Evet. Ve tabii onları merkeze alan kitapları görüyoruz biz. Yani belki dünyanın bebekliğiyle başlayan ilk kitap değil mi? Doğru. İlk onunla ilgili hangisi bu? 2014 yılında kendi annelik serüveninizi böyle eğlenceli, mizahi bir dille anlattığınız Beşik'te Durduğu Gibi Durmuyor kitabı 18 baskı yaptı şu an için. O yazım süreci nasıldı ve nasıl bir bebekti dünya ve bir taraftan onunla ilgilenip onun büyüme serüvenini böyle mizahi bir dille anlatmak nasıldı?
Yani hem Dünya hem Biricik iki kızım da vardı kitap yayınlandığında. Tamamen dediğiniz gibi kendi başımdan geçen trajikomik hikayelerden yola çıkarak. Gerçek hikaye demeyeyim. Gerçek tecrübelerimden yola çıkarak yazılmış kitaptı. Yani zaten o kitabımda da hep bahsetmiştim. Bu işte tarif kitabı gibi anneliği öğreten işte şöyle yaparsanız böyle olur, şöyle uyutun gibi direktifler veren kitapların aksine tamamen yaptım olmadı ya da yapmaya çalıştım yüzüme gözüme bulaştırdım tarzı bir kitaptı. Galiba okuyanlar da benim yazarken hissettiğim ve düşündüğüm gibi samimiyet buldular ki gerçekten güzel geri dönüşler aldım.
Ama isim bir kere çok cezbedici. Beşik'te Durduğu Gibi Durmuyor.
Evet, evet, galiba öyle oldu.
Peki, siz devam ettiniz tabii. 2014 yılında bu kitabı yazdıktan sonra 2016 yılında bebek olmaya karar verdim. Ben büyüyünce aşık olacağım. Yağmurun da tadı var, köfte parmak ve en sevdiğim renk adlı birçok kitap yazdınız. Çocuk hikayelerinden oluşan kitaplar yazdınız değil mi?
Evet.
Doğan kitap mıydı bu kitapların?
Evet, Doğan Egmont'tan çıktı bu 5 çocuk okul öncesi serisi.
Evet.
Aynı şekilde o da yine çocuklarımdan ilham alarak.
Evet.
Onlarla birlikte başımızdan geçen olaylardan faydalanarak yazdığım hikayelerdi. Çok keyifle yazdım.
Evet.
Çocuklar da keyifli okuduklarını söylüyorlar. Peki, bir araya geldiğimde ben de çok mutlu oluyorum.
Evet. Peki çocuklar da yavaş yavaş büyüyorken hazır 3 çocuk da şimdi sizin de elimizde Mona Kitap'tan çıkan Taze Başlangıç isimli kitabınız da varken ki bu bir çocuk kitabı değil sonuç olarak. Ben de kitabı okudum. Bir roman. Genç bir kızın romanı. İsmi Zeynep olan. Artık bundan sonra Dicle Keskinoğlu'nun kaleminden okuyucuları bu çocuk kitaplarını okumayıp artık bundan sonra daha yetişkinler için romanlar mı okuyacaklar? Çünkü kaynaklarınız büyüdü.
Büyüdü ama kaynağım üniversiteye gitmiyor henüz. Evet. O yüzden sadece kaynaklardan yararlanmıyorum.
Evet.
Ben her ikisinden de okuyacaklarını düşünüyorum. Hem çocuk kitaplarını hem de yetişkinler.
Devam edeceksiniz yani yazmaya. Kaynaktan kastım oydu.
Evet.
Devam.
Evet, ikisinden de yeni kitaplar yazmaya devam edeceğim. Hatta şu an yazıyorum da, tamamlamak üzere olduğum işlerim var.
Evet.
İnşallah ikisinden de okuyacaklar.
Pekala. Bu arada sizin o zaman Alfa'ya transfer olmadığınız çocuk kitaplarını eski yayın evinizle yayınlamayı sürdüreceğinizi anlıyorum.
Çocuk kitaplarında aynı zamanda şu an Kırmızı Kedi ile çalışıyorum.
Anladım.
Her 3 yayın eviyle de çalışıyorum.
Pekala. Kolaylıklar diliyoruz size. Şimdi sizin bir de aynı zamanda bu yazmış olduğunuz... Çocuk hikayeniz oyuna da dönüştürüldü. Yine sizin kaleminizden dönüştürüldü.
Evet.
Haldun Dorman'ın kurucusu olduğu İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu tarafından sahneleniyor mu şu an hala? Sahnelendiğini biliyorum.
Evet, daha önce sahnelendi. Ben Büyüyünce Aşık Olacağım adlı kitabım sahnelendi. O kitabın özellikle seçilmesinin sebebi de bu başlık olarak da zaten bizim alışılageldiğimiz... kavramlardan birazcık daha marjinal bir kavram. Aslında çok doğal, hepimizin hayatının merkezinde olan ama çocuklara hani sakın o kelimeyi sakın kullandığını duymayayım şeklinde bir kelime.
Aşık büyüyünce aşık olacağım.
Halbuki tam orada anlatmak istediğim de aşk kavramının yasaklanması gereken bir şey olmadığı. Evet. Aşkın sadece karşı cinse duyulan bir sevgi yoğunluğu evet. olmadığı. İnsanın yaptığı işe de aşkla başlayabileceği, aşkla yürütebileceğini anlatmak istemiştim. O yüzden de özellikle onun tiyatro oyunu haline gelmesi ve birçok çocuğa ulaşmasını arzu etmiştim.
Şimdi
o şekilde gelişti.
Bu oyunun İzmir'deki Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oynanması güzel ama acaba başka illeri de bu oyun gezecek mi? Bir turne olacak mı? Çünkü asıl bu mesajın verilmesi gereken yer İzmir değil. Çünkü İzmir'deki anneler zaten çocuklarını bu şekilde olması gerektiği gibi büyük oranda büyütüyorlardır. Belki bu oyunu bu isimle bir turneye çıkarmak lazım ama bunlar sizin dışınızda işler anladığım kadarıyla. Çünkü siz o tiyatronun ne yöneticisisiniz ne değil mi?
Evet.
Bu karar vericisisiniz. Siz sadece bu öyküyü oyuna dönüştüren yazarısınız.
Evet.
Var mı bu konuda bir bilginiz?
Yani şu an için öyle bir proje yok. Biz birlikte onlarla o dönem bir projelik görüşmüştük. Hmm. Devamında tabii ki olabilir, neden olmasın, ama şu an için aktif öyle bir planımız yok. O şekilde söyleyebilirim.
Evet. Şimdi gelelim Taze Başlangıç adlı kitabına. Bu kitabı okurken Sezen Aksu'nun Bu Kızı Yeniden Büyütmeliyim şarkısı kulağımda bir taraftan çalıyordu sanki. Doğru bir şarkı mı çağrıştırmış zihnim
olabilir.
Bana? Pekala.
Neden olmasın?
Şimdi sevgili dinleyenler, kitabı elimize aldığımız zaman okumamışsak eğer ilk sorduğumuz sorular kapaktaki kız siz misiniz? Bu romandaki kadın siz misiniz? Şeklinde sorular oluyor. Tabii ben her hafta iki yazarla da sohbet etme imkanı bulduğum için en az bu sorulardan ne kadar bunaldıklarının farkındayım. O yüzden de bu kitaptaki ana karakter Zeynep siz misiniz demeyeceğim. Ama onun yerine şunu soracağım. Ne kadar sizden beslendi? Özellikle kitapta geçen karakterler sizin hayatınıza girip çıkan karakterler mi? Yani Zeynep'in bu olgunlaşma sürecinde, fikirlerini gözden geçirme sürecinde karşısına çıkan ve onun entelektüelitesini etkileyen, hayata bakışını etkileyen kişiler de sizin hayatınızda da yollar kesişti mi diye belki sormak daha doğru bir soru olur. Bunu tabii sormamın bir diğer sebebi de kitabın son kısmında, yani kitabı tanıtım kısmında yazan Yılmaz Karakoyunlu'nun ifadeleri, yani hatıra edebiyatına yaptığı atıftan dolayı da bunu aynı zamanda soruyorum. Önce buna cevap vermiş olun lütfen. Sonrasında Yılmaz Karakoyunlu'nun iki paragraflık bu yazdığı kısmı okuyalım yayında.
Buyurun. Tamam. Şimdi öncelikle dediğiniz gibi, sizin de söylediğiniz gibi, tabii ki bu bir otobiyografi değil. Tamamen beni anlatmıyor. Kapaktaki kız tabii ki ben değilim. Onu da belirtmek
Sarışın
isterim.
Sarışın seçmeselermiş keşke. Çünkü bu sorulara çok zemin hazır.
Evet, değil mi? Öyle oldu galiba. Sadece tabii ki her yazar için bu geçerlidir.
Evet.
Yani kitaplarında, hikayelerinde yer verdikleri karakterler, onların hayatlarından, gözlemledikleri, tanıştıkları insanlardan illaki beslenir. Bende de öyle bir durum söz konusu. Oradaki karakterlerin birçoğu gerçekten hayatımın içinde, merkezinde, bazen kenarında, köşesinde yer aldılar. Ve onlardan etkilenmemem mümkün değildi. Bu karakteri ve hikayeyi yazarken birçok noktada onlardan etkilenilme var.
Hı hı.
Ama şunu da söylemem gerekiyor. Yani Zeynep benim ben değilim değil, ama başka bir karakter de bir özelliği, bir huyu benden izler taşıyor olabilir. Bu sadece bana özgü bir şey değil, dediğim gibi. Birçok metinde bu böyledir zaten. Dediğiniz gibi karakterlerin birçoğu hayatımda önemli anılar paylaştığım, bana gelişmemde faydası olan, katkıda bulunan insanlardan oluşuyor. İsimleri de bile özenle seçtim. Bazısı hikayede yer alan olaylarla hiçbir alakası yok. Ama çocukluğumdan beri benim hayatımda çok önem taşıyan insanlar. Bazısı akrabamız, bazısı komşumuz, bazıları işte büyüklerimiz. Ona göre seçtim. Ve girişte de aslında yazıyorum. Bu hikayedeki olayların
aynen.
hepsinin kurgu olduğu, kahramanların kurgulandığı, sonradan yaratıldığı. Ama seçilen isimlerin ve karakterlerin birçoğunun gerçek anlamda benim kahramanlarım olduklarını bu şekilde belirttim zaten.
Baş kahramanınız dedeniz miydi acaba? Çünkü kitabın da atfen dedeye yapıldığını görünce Lütfi Ertanoğlu'na biz de buradan rahmet dileklerimizi iletmiş olalım, ışıklar içinde uyusun. Yani biz Gökhan Bey'i okurken kitapta ya da diğer başlıklandırılan yön veren Zeynep'in hayatındaki isimleri okurken dede de gözümüzde canlandı.
Evet, ne güzel. Bunu
Şükrü Bey'i yine aynı şekilde böyle birer parçalar almış gibi geldik.
Evet ama yok, hikayenin dedemle hiçbir ilgisi yok. Sadece Zeynep'in hayatına yön verenler orada arasında birçok karakter var. Ama benim hayatıma yön verenler arasında da dedem var.
Evet.
Ben o yüzden bu hikayeyi dedeme ithaf etmek istedim. Evet. Onun dışında o bu kitapta yer almıyor.
Yılmaz Karakoyunlu'yla nasıl kesişti yolunuz?
İkimiz de Habertürk gazetesinde yazıyorduk daha
önce. O dönem
önce.
Kesişti. Evet.
Oradan sağ olsun, ben daha yeni yazmaya başladığımda onun bir övgü yazısıyla tanıştık, bir araya geldik. Benim yazılarımı çok beğendiğini söyleyerek bir araya geldi. Ben tabii ki bu iltifatın altında diyebilirim ki ezildim çünkü... hani kendisinin burada yani saygıyla önünde eğiliyorum bana karşı söylemiş olduğu takdir ve metiye cümlelerinin altında. Kendisi çok büyük bir insan, edebi anlamda da, sanatsal anlamda da, siyasi anlamda da Türkiye'nin önemli bir değeri. Onunla hikayemi paylaştım ve bu şekilde bir yazıyı uygun gördü. Tekrar buradan ona saygılarımı iletiyorum.
Kapak kısmında bakalım neler demiş Yılmaz Karakoyunlu, okuyabiliriz değil mi?
Tabii ki.
Yaklaşık 60 yıl önce Yusuf Ziya Ortaç'ın Portreler kitabını okurken hayatımızda yer alan insanların tanımlanmasına ilişkin edebi maharetin hayranlığını yaşamıştım. Yıllar sonra çok genç ama ustalığa doğru hızla varmayı meslek edinmiş genç bir yazarın yaşamındaki insanları tanımlayan edebi çalışmasını okudum ve çok etkilendim. Genç yazarımız Dicle Keskinoğlu, yaşamında yer alan ve iz bırakan aile büyüklerini, akrabalarını, arkadaşlarını, çevresindeki yakınlarını, dostlarını ve sanatçıları anlatırken hatıra edebiyatının fevkalade değerli bir örneğini yaratmış. Anlatılanların hepsi gerçek hayatın kahramanları olarak canlılıklarını hemen sergiliyorlar. Taze Başlangıç romanını okurken hayranlık davet eden bir teşhis ve tarif isabetini fark ediyorsunuz. Edebi anlamda tam kararında ifade bütünlüğü dediğimiz mahareti içten içe takdir ediyor ve mutlu oluyorsunuz demiş. Tabii buradaki hatıra edebiyatı ifadesini alıp bir de karakterlerin gerçek karakterler olduğu vurgusunu da okuyunca tabii insanlar bir yanlış anlaşılmaya kapılabilirler. Yani bu o zaman hatıralarından oluşan ve gerçek kişilerden oluşan bir şey midir diye, hiç kuşkusuz Yılmaz Karakoyunlu bu karakterlerin gerçekliğine, yani bu yaratım sürecindeki gerçekliğine atfen bunları bu şekilde değerlendirmiş. Yoksa birebir bu isimler gerçekte Dicle Keskinoğlu bu karakterleri aynen bize aktarmış değil, öyle değil mi?
Ya isimler en azından birebir aktarılmış değil ama birçoğu gerçekten aile büyüklerimden, çevremdeki insanlardan çok yoğun izler taşıyor diyebilirim. Ufak tefek detaylarla değiştirilmiş karakterler de var. Tamamen kurgulanmış karakterler de var içerisinde. O yüzden tam anlamıyla bu bir kurgudur ya da tam anlamıyla bir otobiyografidir ya da hatıra edebiyatıdır.
Onu soracaktım. Yani hatıra edebiyatı ne kadar hatıra edebiyatı diyecektim. Tam otobiyografi olmadığına eminiz.
Evet.
Tamam. Ama hatıra edebiyatı olan kısmın ne kadarlık bir kısmı?
Eğer
sizce
ana karakteri işin içinden çıkartırsak diğer dernekteki insanların %90'ının hatıra edebiyatı olduğunu söyleyebilirim.
Tabii bir de dernek var sevgili dinleyenler. Teknik Üniversitesi'nin,
evet,
değil mi? Mezunlarının derneği, baş karakterin halası sanıyorum yolların kesişmesine,
evet,
ön ayak oluyordu. Böyle de bir şey var, durum var Dicle Keskinoğlu'nun kitabında. Pekala. Şimdi kitabı baktığımız zaman kahramanının Zeynep olduğunu görüyoruz ve Taze Başlangıç aslında kitap içinde bir kitap gibi de düşünebiliriz.
Olabilir tabii, neden olmasın. Yani aslına bakarsanız şöyle, bu karakterin genç olmasından ötürü bir bazen gençlik romanı mı acaba gibi bir yanılgıya düşürebiliyor insanı. Ama ben tam olarak gençlik romanı olarak sınıflandıramam. Dediğim gibi karakter genç ve gençleri çok ciddi şekilde ilgilendiren bir konuya parmak basıyor aslına bakarsanız. Sadece Zeynep'in değil, şu an günümüzde de birçok üniversite sınavına hazırlanan ve sonrasında hayatı boyunca devam ettireceği mesleği seçen gencin aynı konudan muzdarip olduğunu düşünüyorum ben. Henüz daha kim olduğunu bilmeden, yani sen kimsin sorusunun cevabını veremeden sen hayatın boyunca ne yapacaksın ve nasıl bir mesleği üstleneceksin gibi soru çıkıyor hepimizin karşısına. Ve aslında Zeynep hiçbir sorunun cevabını bulamadan bir yolda ilerliyor. Hı hı. Bu dediğim gibi yani 18 yaşına gelmiş bütün gençlerin aslında problemi, en kendini bilenin bile bir kafasında soru işareti var ve tam olarak ne yaptığını, doğru yapıp yapmadığını bilemiyor. Çünkü sistem bunu gerektiriyor. Hı-hı. Yani hormonlar ayrı telden çalıyor. İşte yani karakter yeni oturuyor, ben de buradayım demeye çalışıyor. İşte aileyle çatışmalar var, ergenlikten çıkılmak üzere ama o sıkıntılar devam ediyor. Bu süreçte bir de dediğim gibi yani ileriye dönük çok önemli kararlar alması gerekiyor. Bu süreçte gençlerin hemen hepsi bocalıyor. Ben de zamanında bocaladım. Zaten bu bocalamam biraz da bu hikayeyi yazmama vesile oldu. Bu sebeple ben gençlik romanı olduğunu düşünmüyorum. Ama bir kere genç olmuş herkesin okuması gerektiğini ve okurken de kendinden birçok detay bulacağına inanıyorum. Tabii farklı bir tarafı da var. Hem genç hem de yaşlı demek istemiyorum. Bilge diyelim ya da yaş almış diyelim. Kişilerle,
olgun diyebilir miyiz?
Olgun çok güzel. Olgun diyebiliriz. Olgun kişilerle aralarında köprü kuruyor. Hmm. O yüzden gençlik romanı demek hem Zeynep'e haksızlık olur hem kitaba haksızlık olur. Bu şekilde.
Peki madem Dicle keskin oldu bu kadar kitapla ilgili tüyo verdi. İlgili kısma bakalım yani gençlerin meselesinin de ele alındığı ve bir şeyler söyleme kaygısı taşıyan cümlelere özellikle bakalım. Bu bağlamda bizi de lise ve üniversite yıllarına götürdüğünüz ilgili kısmı not almışım. Bu arada sizle konuşurken gözüm telefonda, kusura bakmayın, ilgili kısımlara bakıyorum. Çünkü okurken tablete bir dünya not aldım. Ortaokul birinci sınıfta hemen hemen bütün yaşıtlarım Leonardo DiCaprio'nun posterini odasına asardı. Bu yetmez, fonda da Titanic'in jenerik müziğini açıp gözyaşı dökerlerdi. Hayatımızda her şey tamam, tek eksiğimiz geminin ucunda kollarımızı iki yana açtığımızda bizi arkadan tutmayan bir Leonardo DiCaprio olmasıydı diye sürdürüyorsunuz. Manevi lüks dedikleri bu olsa gerek. Bünyede birikmiş belirli bir miktar gözyaşı var. Ancak gelin görün ki dökecek yer yok. Nitekim huzur desen bol, konfor desen evlerden taşıyor. Ne yapalım? Biz de Leonardo için ağıt yakarız mantığı. Aslında uzun bir süre neden ben de onlar gibi değilim? Belki de gerçekten acayip olan benim diye kendimden şüphelendim. Tamam, itiraf ediyorum, bir tane posterinden ben de edindim. Kim edinmedi ki, ben bile edindim sevgili Dicle Hanım. Çünkü o dönemler değil mi, böyle bir şey vardı. Kadın olsun erkek olsun Titanic, evet. Ve işte bir takım ünlü kişiler hayatımızdaydı. Ama olmadı, devam ediyorum kitaba. Ama olmadı benim cümlem değil, Dicle Keskinoğlu'nun cümlesi sevgili dinleyenler. Bir türlü ağlayamadım. Hatta bir süre sonra önünde giyinip soyunamadığımı fark edince yüzünü A4 kağıdıyla kapadım. Sonra da içimden bakıp bakıp gülmek geldi tabii. Kafam doluydu dolu olmasına ama inanın bugün dönüp baktığımda tam olarak neyle dolu olduğunu bilmiyorum. Galiba mevcut boşluğun nedenini ararken doluydu. Hani canı bir şey yemek isteyip buzdolabının önüne gidip kapağına kadar açıp ne yiyeceğini bilememek gibi. Boşluğun nereden kaynaklandığını bulamadan ki doldurmam bir çırpıda olsun diye cümlesini sürdürmüş. Bu arada teknik masadaki arkadaşım kulağıma Titanic müziğini verince kendimi bir an o sahnede hissettim. O yüzden de son kısımdaki vurgu hakimiyetini kaybetmiş olabilirim.
Evet, daha duygusal oldu.
Evet, ortaokul ve lise dönemleri ve üniversite dönemine de aynı zamanda kitapta yer yer gidiyoruz. Ve sanki ana karakterle birlikte okuyucuyu da büyütüyor gibisiniz.
Öyle mi diyorsunuz? Olabilir.
Evet. Neler söyleyeceksiniz buna? Yani bu ortaokul ve lise dönemindeki bu tespitlere, evet, buhranlara.
Şöyle bir durum var. Yani yine Zeynep üzerinden, kitabımızın karakteri üzerinden gidelim. Dediğim gibi yani nereden geldiğini, nereye gideceğini bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor. Alt yapısı da bayağı eksik durumlar var. Ama ondan beklenen, yani toplumun beklediği, ailenin beklediği, mahalle baskısı derken onun sağlam bir bina olarak yukarıya çıkılması bekleniyor. Hı hı. Ama onun temeli sağlam değil. Kaygan zeminde duruyor. Kararları sallantıda. O yüzden bir şekilde kendi geliştirmesi gerekiyor ya da aksine geliştirmemesi gerekiyor. Yani bu bir tercih meselesi. Ama Zeynep'in hikayeyi tamamen anlatmak istemememle birlikte Zeynep'in aslında evrilişine, olumlu anlamda gelişimine şahit oluyoruz hep birlikte. Ve burada demin de söylediğimiz gibi olgun kişilerin büyük etkisi var. Çünkü bahsettiğimiz yaşını almış grup, dernekteki grup yaş ortalaması 85. Hı hı. Ve hepsi mühendis. Ve kelimenin tam anlamıyla Zeynep'i temeli çürük bir yapıdan sağlam mühendislerin son teknolojiyle olmasa da bilgilerle donattığı.
Yüksek mühendis mimarları sağlam, görünce bir an şaşırıyor değil mi Zeynep? Afallıyor, evet, oradaki,
evet,
insanlar.
Evet, aynen öyle. Sağlam bir yapıya dönüştürüyorlar. Hı-hı. Biz de buna adım adım şahit oluyoruz.
Evet.
Bu şekilde.
Bu arada dönüştürüyorlar derken dinleyiciye de söyleyelim isterseniz, o kısmın başı olduğu için söylüyorum. Hani sonlarındaki bir bilgiyi paylaşmış olmuyorum. Hı hı. Zeynep de okulu bırakmak istiyor aslında. Yani annesine bunu deklare ediyor, okulu bırakacağını. O yüzden de bu başlangıcı yapabilmesi için, hayatındaki bu şey yapabilmesi için, dönüşümü daha doğrusu. Evet. Onu dediğiniz gibi yaş ortalaması 80'ler olan bir meclise, bir yere gönderiyorlar değil mi? Orada bir süre bulunuyor ve dolayısıyla oradaki tanışmışlıkları, oradaki insanların tecrübelerinden faydalanışı onu artık başka bir insan yapıyor gibi.
Hı hı, aynen öyle.
Evet. Doğru. Ne yaptığını söylemeyeceğiz ama hani bu kadarlık bir şey söylemiş olalım. Burada kitabın 19. sayfasındaki soruyu yazara sor diye kendime talimat vermişim. Bazen düşünüyorum da acaba arkadaşların insanoğlunun günlük hayatındaki fonksiyonları nedir diye sormuşsunuz. Tabii arkadaş ilişkileri de sorgulanıyor bu kitapta. Sadece işte ortaokul, lise dönemi, işte o kaygılar, işte okul bırakma belki düşüncesi değil. Bir taraftan da arkadaşlık ilişkilerinde biz burada okuyoruz. Evet. Size sormuş olalım. Nedir fonksiyon arkadaşların?
Yani şöyle, açıkçası orada sorulma sebebi tam olarak kız arkadaşların.
Evet.
Yani bir kız arkadaşın öteki kız arkadaşına tam olarak hayatındaki fonksiyonu nedir diye sorgulanıyor. Ama hani bu fonksiyon normal şartlarda açık. Ama kitapta geçen, evet, durumda ona ciddi yaralar açıyorlar hayatında. Evet. Zarar veriyorlar.
Peki o zaman sizin ne düşündüğünüzü de söylemiş olayım. O kısmını okuyayım.
Tamam.
Hem cinslerime gelecek olursak, heceleye hepsinden nefret ediyorum dedirtecektir Dicle Keskinoğlu Zeynep karakterini. Bir dişinin diğerine yaptığını dünya üzerinde başka hiçbir canlının başkasına yapmayacağı inancındayım. Nasıl bir içgüdüsel tavırdır çözemedim. Hani av, avcı, evi düzenleyici, ne bileyim ben, savaşçı filan tamam da durup dururken sana somut hiçbir zararı bulunmayan hemcinsin için ne tür bir koruma mekanizması eşliğinde komplo teorileri üretirsin? Yıllarca yediğinin içtiğinin ayrı gitmediği dostuna türlü fesatlıklar yapmak hangi dürtünün eseridir? İnanın anlayabilmiş değilim dedirtecektir.
Şimdi böyle okuyunca çok ağır oldu açıkçası. Aşağı inince binanın girişinde pankartla üzerime koşmalarından,
evet,
korktum bir an.
Daha kötüsünü yapayım. Acaba Dicle Keskinoğlu Zeynep aracılığıyla kendi düşüncelerini mi söyletti?
Olabilir. Olabilir. Yani şöyle genel olarak açıklama yapıp biraz yumuşatayım buradaki cümlelerimi.
Peki.
Ben. Yani sonuç olarak kadınlar hemcinslerinden hoşlanmıyor ve sanıyorum bunu ilk defa şu an burada bu radyoda duymuyorlardır diye düşünüyorum. Bu bilinen bir gerçek.
Ama sizin ağzınızdan duymuş olalım. Kadınlar hemcinslerinden hoşlanmıyor dediniz.
Pek haz etmiyorlar. Yani, hı-hı, şöyle ki hani çok başarılı olsun, çok işte atıyorum gösterişli olsun, güzel olsun, hoş sohbet olsun. Hatta bunların hepsi bir bedende toplansın, vücut olsun, karşılarına gelsin. Bundan çok hoşlanmıyorlar. Hı-hı. Ne olursa olsun. Ama erkekler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani erkeklerin arkadaşlıkları çok daha farklı. Hı-hı. Ama kadınların maalesef böyle değil. O yüzden yani sözümün aslında arkasındayım. Gerçekten kadınlarla iletişim kurmak, bir kadının bir kadınla yakın arkadaşlık yürütmesi, birlikte çalışması aynı ortamda, yakın ilişkiler yürütmesi, başarılı olup takdir görmesi. Bunlar çok kolay şeyler değil. Yani başka ülkelerde, farklı kültürlerde belki daha ılımlı yaklaşımlar olabilir ama Türkiye topraklarında diyebilirim ki gerçekten kadınlar pek yıldızları barışmıyor.
Bu tabii bu genel bir problem olduğunu da söylemekle birlikte Türkiye'de bunun dozu nedir acaba, ya da bölgelerden bölgelere nasıl değişkenlik gösteriyor?
Yani şimdi
farklıdır değil mi? Mesela İzmir'deki bu söylediğiniz şeyin oranıyla doğudaki oranı farklıdır diye tahmin ediyorum.
Ya eminim öyledir. Yani işin sosyolojik araştırmasını yapmadım ama
gözlemlerinizden yola çıkarak.
Gözlemlerimden yola çıkarak diyebilirim ki sanıyorum belirli sosyoekonomik koşullardaki kadınlarda bazı dürtüler daha fazla diye düşünüyorum. Yani sonuç olarak hani biraz daha kırsala bakarsanız belki çalışma ve yaşam şartlarından ötürü daha fazla yardımlaşma olabilir. Ama şehirlerde daha fazla bireysellik ön planda. Ve bireysellik ön plana çıktıkça insanlar bir diğerini, hemcinsini rakip olarak görüyor. Ve bu şartlar altında da anlaşmaları güçleşiyor.
Peki kadınlar nasıl bu süreçte baş edebilirler sizce? Yani Zeynep nasıl baş etti ve diğer kadınlara nasıl baş edebilirler bunu? Siz nasıl baş ettiniz?
Ben önce Zeynep üzerinden yanıt vereyim izninizle. Aslına bakarsanız Zeynep o söylediğiniz çok da hoş olmayan cümlelerden sonra arkadaşlarıyla ilişkisini kesiyor. Ve sonrasında dernek hayatına giriyor. Ve burada cinsiyetsiz ve yaşsız arkadaşlıklar ediniyor. Aslına bakarsanız kendini geliştirmesi, kendini bulması ve tam olarak hikayesini oluşturma süreci de bu cinsiyetsiz arkadaşlıklardan sonra oluşuyor. Çünkü işin içinde cinsiyet olunca, rekabet olunca, işte bu tarz mücadeleler olunca insan hem gelişecek ortam bulamıyor hem de kendi öz eleştirisini yapamıyor. Karşı tarafındaki objektif olarak ona bakıp senin şu tarafın, şu tarafın eksik, şunu yüceltebilirsin, bunu azaltabilirsin gibi söylemlerde de bulunmadığı için bazı şeyler daha da güçleşiyor. Zeynep için dediğim gibi cinsiyetsiz arkadaşlıklarından sonra kendini geliştirdi. Kendi adıma söylemem gerekirse yani birçok arkadaşım var ama tabii ki artık belirli bir yaştan sonra bazı ayrımları yapabiliyorsunuz. Daha profesyonel bir ilişkiye dönüşüyor aslına bakarsanız. Yani bazen iş çerçevesinde görüştüğünüz kişiler oluyor. Bazen yakın ailenizi, evinizi açtığınız kişiler olabiliyor. Bazen sadece çocuklu olma durumundan görüştüğünüz kişiler olabiliyor. O yüzden bunun ayrımını yapıp çok özelinizi kimseyle paylaşmadığınız, belirli bir seviyede tuttuğunuz sürece anlaşabiliyorsunuz.
O seviyeyi belirlemek önemli. Evet. Anladım. Peki. Tabii herkes Zeynep kadar da değil mi? Şanslı da olamaz. Kim olabilir ki daha doğrusu? Yani tam işin merkezine düşmüş, çok dediğiniz gibi tırnak içinde cinsiyetsiz bir ortama ama böyle her yerinden entelejansiyesi yüksek insanların girip çıktığı bir merkeze dönüşmüş. O da tıpkı bir hayvanat bahçesinde orada olan hayvanları izleyen meraklı bir insan gibi onları izliyor, gözlemliyor, notlar alıyor ve kendi geleceği açısından da biriktiriyor ve bir taraftan da biriktirirken bir dönüşüm yaşıyor.
Evet.
Herkes bu kadar şanslı. Tabii olamaz. Keşke hayat romanlardaki gibi de olsa diye bağlayarak bir başka soruya geçelim. Tam yani tırnak içinde cinsiyetsiz dediniz ama Zeynep'e de şunu söyleteceksiniz. Karşıma çıkan ilk erkekle evlenmezsem bana da Zeynep demesinler kararın başlıklı kısımda. Bir de bunu söyleyecek. Zaman zaman genç kızlar bunu söylerler mi? Nasıl söylerler bunu?
Şöyle evlenmezsem değil yalnız. Flört etmezsem anlamında çıkmazsam diyordu. Özür dilerim, onu düzeltmek durumunda kaldım.
Tamam.
Bu şekilde evet bir iddiası oluyor. Ama hani bu nitekim zaten başarısızlıkla ve hüsranla.
Yapar mı böyle genç kızlar zaman zaman? Meydan okurlar mı annelerine?
Yapabilir bence. Evet, yapıyorlar yani. Böyle şeyler olabiliyor.
Evet. Şimdi tabii okulu bırakma kararının hangi düşüncelerle alındığını, yani benzer durumda olan kişiler açısından da belki söyleyelim. Çünkü bu bizi o merkeze götürecek değil mi? İşte merkez dediğimiz derneğe götürecek.
Evet.
Teknik Üniversiteler Derneği. Sayfa 26 okunabilir demişim, son paragraf. Hepimizin böyle dönemleri oldu. Canımızın sıkıldığı, içimizin bunaldığı zamanlar oldu. Zor tabii. Üniversite hayatı da zor. Kolay mı? Kendini bildin bileli ders, ders, ders. Haklısın. Ben görmüyor muyum sanıyorsun? Dedirtecektir yine Dicle Keskinoğlu karakterlerine. Evet, bu arada yanlış kısmı okumuş olabilirim. Evet, öyle yapmışım. Evet. Sonraki bir hafta boyunca okula fiziken gittim ama ruhen yataktan çıkmadım. Kimseyi görmek, kimseyle konuşmak istemedim. Beni yarı yolda bırakan arkadaşlarımdan daha da nefret ettim. Parçalanmış ailemin birleştiremediğim ve asla birleştiremeyeceğim parçalarına daha da bilendim. Ya hep uykum vardı ya da hiç uykum yoktu. İştahım ortadan kayboldu. Uzun bir sürede haber alınamadı. Hayata karşı şevkim o her şeye rağmen sabahları içimden yükselen anlamsız ve şaşkın heyecan bile çekip gitti. Ve ben okula gitmek istemedim. Okul demek artık benim için sadece kalp kırıklıklarımla yüzleşmek demekti. Nefret ettiğim eski arkadaşlarım, neden çıkmaya başlayıp neden ayrıldığım belli olmayan ilk, tek ve son aşkım. Artık gün yüzüne iyice çıkan amaçsızlığım o okulun içinde kol kola girmiş beni kovalıyordu. Benim için de kolay olmadı ama okulu bırakma kararını işte bu düşünceler eşliğinde aldım diyor. Ve o hani bizim program başından beri konuştuğumuz dönüşüm sürecini başlatan şey, yani sonun başlangıcı ya da ne diyelim değişimin başlangıcı da aslında bu karar oldu. Ve bir genç kızı da bu karara iten ya da aldıran cümleleri de biz Dicle Keskinoğlu'nun kaleminden okumuş olduk.
Evet.
Peki şimdi size ne soralım? Siz kimlerle besleniyorsunuz bu arada? Kimleri okuyorsunuz?
Açıkçası farklı farklı dönemleri ve farklı farklı türleri okuyorum. Yani üst üste mesela öykü kitabı okuyorsam onu bitirdikten sonra arkasından bir daha öykü kitabı okumam. Araya farklı türler katarak okuyorum. Bu ve çocuk kitabı çok fazla okuyorum bu arada. Sadece yetişkin değil. Hem çocuklarımdan ötürü hem kendim yazdığım için hem de çok keyif aldığım için. O yüzden...
Türk mü okursunuz? Çocuk kitabı kimleri okursunuz? Mesela Elif Şafak'ın yine sizin yayın evinizden, Doğan Egmont'tan çıkan bir çocuk kitabı vardı.
Evet.
İsmini getiremedim.
Sakız Sardunya'ydı.
Evet. Mesela o tarz kitaplar mı okursunuz? Yoksa yani çeviri kitaplar ya da başka kitaplar?
Çeviri kitap da okuyorum ama şöyle, çocuk edebiyatı artık yani gerçekten son yıllarda çok gelişti. Çok iyi yazarlar artık aramızdan çıkmaya başladı. O yüzden gerçekten Türk çocuk edebiyatında da okumaya değer çok fazla eser var. Ama onun haricinde çeviri olarak da takip ettiğimiz, ailece diyeyim, kızlarımın da benim de takip ettiğimiz yazarlar var. Onların da özellikle mesela Roald Dahl gibi ya da işte Julia Donaldson gibi bu tarz yayınları, onların hemen hemen her kitabını alıyoruz ve inceliyoruz.
İsmini getiremiyorum ama Türkiye'de bir genç bir kızcağız vardı. Kitaplar yazıyordu ve çocuklar da onun kitaplarını çıldırmışlar gibi alıyorlardı. İmzalar gününe böyle hangarlar sığmıyordu. Tanıyor musunuz kim olduğunu, kim olduklarını? Yani böyle şeyler de var genç kalemle.
Bu ile ünlü olan acaba
yazarlardan bahsediyor. Hiç bilmiyorum neyle ilgili olduğunu. Sadece genç bir kız çocuğunun peşinden sürüklediği böyle onlar tabii çocuk edebiyatı olarak sayılmaz anladığım kadarıyla.
Evet.
Başka bambaşka farklı bir tür anladığım kadarıyla.
Evet.
Peki siz bizi İzmir'e götürüyorsunuz kitapta bol bol. Yani biz şimdi sizi Sputnik'in evet İzmir'de 91 frekansından şu an bizi insanlar dinliyorlar ama İstanbul 97.8 olmakla birlikte biz sizi stüdyomuza burada davet ettik. Sağ olun İzmir'den kalkıp geldiniz ama siz bütün okuyucuları aldınız İzmir'e götürdünüz. Ve o İzmir'de Alsancak'ta bizi dolaştırdınız. Böyle bir boyoz tadını ağzımızda bıraktınız. Keyif aldık İzmir'i de bir taraftan okumaktan. Sanki Zeynep'le birlikte İzmir'in Alsancak sokaklarında dolaşıyor gibi hissettik biz de kendimizi. Siz İzmir'e de çok ne diyelim seven bir insansınız. Aşık bir insansınız belki de bilemiyorum. Yani güzel anlatılmıştı çünkü İzmir.
Sağ olun, teşekkür ederim. Yani ben eğitim için bile İzmir'den ayrılmadım.
Evet.
Ama bu tercihti. İzmir'de kalmayı kendim tercih ettim ve çok da her zaman kararımın arkasında pişmanlık duymadan durdum. İzmir'i çok seviyorum ve zaten bana özel bir şey değil bence. İzmirlilerin hepsi İzmir'i seviyor. Sevilmemesi için bir sebep yok. Her anlamda insanı besleyen, daha da medenileştiren, hoşgörüyü arttıran, espri katan bir şehir bence. Bunda tabii ki zamanında farklı kültürlerin bir arada yaşamasının etkilerini hala görüyoruz. Halen daha nüfusları azalmakla beraber işte Levantenler, Museviler, İzmir'de hep birlikte yaşıyoruz. Ve herkes birbirine etkileşim içerisinde olunca bu evet, şehre yayılmış yayılıyor bence.
Bir de böyle sıcaklık var ya, İstanbul'un telaşı yok orada. İnsanların birbirinin yüzüne gülümsemesi, sıcak bir merhaba demesi. Yani İstanbul'da böyle tabii insanlar merhaba demeye korkuyorlar birbirlerine, başıma ne gelir diye. İzmir o konuda daha cüretkar, daha rahat, daha evet, samimi bir şehir sanki.
Evet, samimi güzel bir kelime ve yerinde bir kelime oldu. Samimiyiz gerçekten. Yani bir menfaat için ya da karşımızdaki alacağımız
ya da bir korku korku da sanki yok değil mi? Hani evet, benim başıma bir şey gelir mi? Merhaba diyorum ama acaba bir sonraki aşamada ne olur? Çok hesap eden bir şey değil yani, bir şehir değil ya da bir insan topluluğu değil İzmirliler.
Evet evet, değil yani. Bunda söylediğiniz gibi gerçekten bu şekilde. Hem korkularımız daha az, hem samimiyetimiz daha fazla. Ama bunların birçok sebebi var bunun arkasında. İklimimizden tutun, şehrin konumuna kadar, deniz kenarında olmamızdan, işte başka faktörlere kadar, dediğim gibi deminki farklı kültürlerin uzun yıllar boyunca bir arada dirlik ve düzen içinde yaşamasına kadar çok farklı faktörler var. Ve bunu, bu yapıyı bozmadık. Bozulmaması için de elimizden geleni yapıyoruz bence. Bence o yüzden de İzmir bir cazibe merkezi haline geldi. İstanbul'dakilerin şöyle bir her şeyi bırakıp İzmir'e gitsem ya da bir sahil kasabasına yerleşsem oradan hayalleri geliyor. Bence tamamen ondan ileri geliyor.
Bana sorarsanız tamamen psikolojik olarak insanların giyimi mevsimi ele veriyor. Mesela 23 derecelik bir Eylül günü İzmir'de şu an yanımdan geçmekte olan hanım teyze aynı kıyafetin üzerine ince bir hırka, ayağına da terlik geçirip yola devam edebilir. Ama bugün 23 derecelik bir ilkbahar öğleden sonrası ve teyzemiz hırka giymemiş, kısa kollu giyinmeyi tercih etmiş. Ancak ayağında kapalı ayakkabı var. Halbuki birkaç ay sonra aynı sıcaklıkta terlik giyecek. Ne garip değil mi? Hayati tüm organları üst bedeninde bulunmasına rağmen insanoğlu ilk oradan mevsime tepki veriyor. En son da ayaklarına kıyıyor. Ayaklar bayağı utangaç. Hem geç açılıyor hem de açılınca kapanmak bilmiyor diye Dicle Keskinoğlu İzmir isimli alt başlıklıktaki bölümden bunları okuyucuya yazdı. Evet. Şimdi kitapta Zeynep'i okuduğumuz zaman şunu da görüyoruz. Kısa sürede kahramanımız okumak için kitap alacak. Pek okumayı seven bir karakter değil bu Zeynep karakteri.
Evet.
Annesi de elinde hiç kitap görmemiş olduğunu anlıyoruz ki. Çünkü şöyle tepki verecek annesi. Ya şaşıracak daha doğrusu. Ne tepki vereceği çok önemli bir cümlesi. Şaşıracak. Hı hı. Öyle midir gerçekten de size göre de? Yani okumaya başlamak için birilerini görmek ve bir şeylerden etkilenmek mi gerekir?
Bence kesinlikle öyle. Yani çocuk kitapları da yazdığım ve çocuklarla sık sık bir araya geldiğim için söyleyebilirim ki bu bir alışkanlık. Yani adeta bir diş fırçalama ya da yatağını toplama, odayı toplama gibi bir alışkanlık ve küçük yaşlarda kazandırılması gerekiyor. Nasıl ki kötü alışkanlıkları çocuklar göre göre kazanıyorsa, iyi alışkanlıkları da göre göre kazanıyor. Ve bence Türkiye'de pek kitap okuma alışkanlığını göremiyorlar.
Evet.
Yani akşamları koltukta yan yana oturmuş, kitap birbiriyle konuşmadan kitap okuyan ya da kitapları bittikten sonra karşılıklı kitap üzerine tartışan, konuşan bir anne baba görseler eminim onlar da okumaya hevesli olacaklardır. Ama bu oran çok düşük ve bu şartlar altında da gerçekten okumaya çok meyilli değiliz.
Siz öyle mi yapıyorsunuz? Mesela evde de o sizi görsünler. Yani okuma çağı olmasa bile çocuklarınız, gerçi 7 yaşında olan dünya için söylemiyorum ama henüz daha okuma yaşında olmayan Biricik ve Fevzi için daha okumaya başlamasalar bile bir geleceğe dönük yatırım olsun diye öyle yapar mısınız? Yani okur musunuz yanlarında kitap?
Evet, yani yanlarında şöyle, hani ben şimdi okuyayım örnek olayım anlamında değil. Zaten elimde
okuyorum.
Sürekli bir kitap var. Okuyorum ama kendi kitabım haricinde onlarla sık sık gidip kitap alışverişi yaparız. Yani kitapçıya gideriz. Kendilerinin seçmesini sağlarım.
Peki sizin kitaplarınızı görünce tanıyorlar mı annemin kitabı? Evet. Gösteriyor musunuz özellikle?
Ayaklı billboard gibiler gerçekten. Kitapçıya girdiğimizde benden önce atılıp biliyor musunuz annemin kitapları var. Bakın bu annemin kitabı gibi.
Evet.
Sağ olsun çok destek oluyorlar. çok her şeyin bilincindeler zaten. Hatta sorarsanız yazar olmak istiyorlar. Böyle durumlar var. Okumalarını her şekilde destekliyorum. Şu ana kadar iyi gidiyorlar. Umarım hayat boyunca bunu sağlayabiliriz.
Evet. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın bir saati bitti. Dicle Keskinoğlu anneliğini bize okuttuğu kitaplarından sonra ne demek istiyorum? Beşikte durduğu gibi durmuyor ya da bebek olmaya karar verdim gibi yazdığı birçok kitaptan sonra bu defa bir roman roman yazdı. Romanı farklı olarak yayın evinden, diğer yayın evinden Mona Kitap etiketiyle çıktı. Taze Başlangıç adını taşıyor ve bir Zeynep'i büyütüyor bu kitapta. İsmi Zeynep olan bir genç kızı büyütüyor bu kitapta. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Son olarak var mı söyleyeceğiniz bir şey?
Ben teşekkür ederim. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Peki. Çok sağ olun.
Sağ olun. Sevgili dinleyenler, 17 haberlerine bağlanıyoruz. 17 haberlerinden sonra da Ahmet Özcan'la sohbet edeceğiz. We don't have to worry about nothing. We got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love. Gonna let it burn.
Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler, bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'dan 18'e RSFM'de.